Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ağustos 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu gazeteci, editör Zeynep Karataş olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti derinlik pazarlığı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmelerde güvenli bölgenin Suriye sınırından kaç kilometre içeri uzanacağı konusunda uzlaşma çıkmadı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Türkiye 23 Temmuz'daki ilk toplantıda güvenli bölgenin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmasını ve Suriye sınırından 30-40 kilometre kadar içeri girmesini istemişti. Amerika Birleşik Devletleri ise kontrolün oluşturulacak koalisyona verilmesini ve derinliğin de 14-15 kilometre ile sınırlı tutulmasını önermişti. Amerika Birleşik Devletleri dünkü toplantıda da benzeri öneride bulundu. Ancak Türkiye bu öneriyi reddetti. Görüşmeler bugün devam edecek. Washington Post ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'ya heyet göndermesinin Türkiye'nin olası askeri harekatını engellemek için son çare olduğunu öne sürdü. Gazete Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 kilometre derinliğinde 140 kilometre uzunluğunda güvenli bölge önerdiğini yazdı. Milliyet gazetesinin manşeti dünyanın çatısında kırmızı alarm. Hindistan günlerdir asker yığdığı, siyasetçileri ev hapsine aldığı Müslüman Kamu Keşmir'in özerkliğini kaldırdı. Pakistan kararı tanımayacağını açıkladı. Hindistan, Keşmir'in kendi kontrolünde bölgesi olan Kamu Keşmir'e 70 yıldır özel statü sağlayan anayasanın 370. maddesini kaldırdığını açıkladı. Bu madde nüfusun çoğu Müslüman olan Kamu Keşmir'e kendi anayasasına sahip olma, savunma, komünikasyon ve dışişleri meseleleri dışında tüm konularda karar verme hakkı tanıyordu. Kamu Keşmir'e asker yığılmasının ardından siyasetçiler ev hapsine alındı. iki eski başbakan tutuklandı. Yol ve kavşaklara çelik bariyerlerle dikenli teller döşenirken kamuya açık toplantılar yasaklandı. Mobil ağlara ve internete de kısıtlama getirildi. Pakistan kararı hukuka aykırı bularak Hindistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uymaya davet etti. Birleşmiş Milletler'den itidal çağrısı geldi. Sabah gazetesinin manşeti Edirne milletvekilinin yasak aşkı sabaha konuştu. Kanser paramı seçime harcadı. CHP'li Okan Gaytancıoğlu'nun şantajla suçladığı Özlem Feraye Önder, tedavi için ayırdığım 40 bin avroyu aldı, yarısını ödedi demiş. Okan Gaytancıoğlu'yla okuldayken aşk yaşamıştık, sonra ikimiz de evlendik. 3 yıl önce bana kanser teşhisi kondu. O süreçte ilişkimiz yeniden başladı. Aşk beni ayağa kaldırdı. Beni sevdiğini, eşiyle odaları ayırdığını söylüyordu. Beni danışmanı yaptı, alyansını bile bana verdi. Eşimin Almanya'da ölen babasından 40 bin avro kaldı. O parayı kanser tedavisine ayırmıştım. Bu parayı isteyip seçimi kazanayım, vereceğim dedi. Eşimden habersiz verdim. Seçim geçti, vermedi. İlişkimizi eşime söylemiş. Eşim bastırınca 130 bin lirasını taksit taksit iade etti diyor Özlem Feraye Önder. Yeni Birlik gazetesinin manşeti yeniden Asya. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı geldiğini belirterek yeniden Asya adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz dedi. Bakan Çavuşoğlu, batılı dostlarımız gelecekler, ne oluyor? Dış politikanızda eksen kayması mı var? Türkiye sırtını batıya dönüp yüzünü başka yere mi döndü diye sitem etmeye başlayacaklar. O zaman ben size şunu sorayım. Siz oralara gidince dış politikanızda veya sizde eksen kayması olmuyor mu? Türkiye gidince niye eksen kayması oluyor? Esasen Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye eksenin ta kendisidir, eksenin merkezindedir. Bunu sorgulamaya ne gerek var ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs'a ilişkinde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarına dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Biz her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir. Bu temelde hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz, herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz şeklinde konuştu. Türkiye gazetesinin manşeti yeniden Asya açılımı başladı. Yeni rota İpek Yolu. Asya ile işbirliği artırılacak. Türkiye İpek Yolu'nun Avrupa kapısı olacak. Milli silahlar ihraç edilecek. Ankara, Afrika'nın ardından Asya açılımı için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Asya açılımının başladığını duyurdu. Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle eğitimden savunma sanayine, ticaretten siyasi diyaloğa kadar her alanda daha çok işbirliği yapılacak. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları sürece katkı verecek. Ankara siyasi anlaşmazlıklarda arabulucu olup ortak projelerde yer alacak. Şangay Beşlisi ile ilişkiler derinleşecek. Yerli silah satışı için anlaşmalar imzalanacak. Bakan Çavuşoğlu, bu adım eksen kayması değil, Türkiye eksenin ta kendisidir dedi. Akşam gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi korumaz. Washington Post'tan dikkat çeken yorum diyor Akşam Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri heyeti Ankara'ya son teklifini getirdi. Amerika Birleşik Devletleri basını ise teklif tatmin etmezse Türkiye Fırat'ın doğusuna girer. Trump'ın YPG'yi koruma yetkisi yok diye yazdı. Türkiye'nin sabrımız kalmadı restinin ardından Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri heyeti barış koridoru ile ilgili son tekliflerini sundu. Washington Post teklifle ilgili haber analizinde şu bilgilere yer verdi. Koridor 14-15 kilometre derinliğinde, 140 kilometre uzunluğunda olacak. PKK-YPG mevzileri yok edilecek. Eğer teklif Türkiye'yi tatmin etmezse, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna girer, Amerika Birleşik Devletleri de Kürt savaşçıları koruyamaz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti PKK belediyede. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı 4 ayda belediyeyi PKK karargahına çevirdi. PKK'nın elebaşlarından Muzaffer Ayatan'ın yakını başkan danışmanı Sabri Okun yeğeni Selda Baran da kadın ve aile daire başkanı olarak atandı. Kayyum'un terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişi de işe alındı diyor Yeni Şafak gazetesi. Milat gazetesinin manşeti Hedef Asya, dünyanın ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Suriye krizi, S-400'ler ve Doğu Akdeniz konusunda yaptırım tehdidine yönelen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yeniden Asya açılımı ilan ettik. Eksen kayması yok. Asya ve Avrupa'yı birleştiren esas eksen Türkiye demiş Milat gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti Yeni Dünya, Yeniden Asya. Dünyanın yönetim merkezi tekrar batıdan doğuya kayıyor. Türkiye'de küresel konjonktürde pozisyon alarak yönünü Asya'ya çeviriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler toplantısında buradan Yeni Asya açılımını ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Yeni Akit gazetesinin manşeti yatalak hastaya bile nafaka zulmü. On binlerce mağdur süresiz nafakanın son bulması için umutla beklerken uygulamanın yol açtığı mağduriyetler artık katmerli zulme dönüştü. Mahkemelerin %100 görme özürlüleri, bedensel engellileri ve hatta eşi tarafından terk edilen yatalak ALS hastalarını dahi süresiz nafaka ödemeye mahkum etmesi pes artık dedirtti. Star gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri'nin son çabaları. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kurmayı planladığı barış koridorundan rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri, olası harekatı engellemek için 15 kilometrelik yeni teklifle Ankara'nın kapısını çaldı. Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometrelik güvenlik koridorunu çıkarlarına ters bulan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin askeri harekatını durdurmak için tüm diplomatik manevraları deniyor. Jeffrey'in 5 kilometrelik ilk teklifini önce 9 kilometre, son olarak 15 kilometre derinlik 140 kilometre uzunluğa çıkaran Washington, bölgenin denetimine de ortak olmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu oyalama taktiği olarak gören Türkiye ise pazarlığa açık değiliz kararlılığıyla teklife kesin dille karşı çıkıyor demiş Star gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Semih Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Semih Kılıç merhaba.
Merhaba, günaydın Arzu Türkdoğan.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, 6 Ağustos 2019'un gündemine bakacak olursak tabii ki gündemimiz yine yoğun. Öncelikli olarak devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programından başlayalım. Bilindiği üzere dün 11. Büyükelçiler Konferansı başlamıştı. Bugün de devam ediyor. Bu noktada saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'ye gelen büyükelçileri kabul edecek. Yine saatler 17'yi gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Tabii ki partilerin de bugün yoğunlukları var, kendi programları var. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki basın toplantısı yapılacak. Onlar da yine ekip arkadaşlarımız takip ediyor olacak. Tabii ki terörle mücadele de önemli. Bu noktada da yine ABD'nin Türkiye'nin güvenli bölgeyle alakalı teklifleri kabul etmemesi üzerine teklifini yenilemişti. Heyetin ikinci gününde Ankara'da neler yapılacak, bunlar da takip ediyor olacak. Tabii ki adli başlıkları da bakacak olursak, ayın 20'si itibariyle, Temmuz 20 itibariyle adli tatil başlamıştı ama yine de Fethullahçı terör örgütünün davalarına ilişkin davaları da bu tarihlerde yine tatil olmasına rağmen devam ediyor. Bu kapsamda Koza İpek davası, örgütün daha doğrusu Fethullahçı terör örgütünün örgütsel davaları devam ediyor. Bu noktada Koza İpek davasını da takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor. Bugün önemli isimler orada hitap edecek. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu, aynı zamanda yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yine orada hitap edecekler. Dediğimiz gibi son bir başlıkta TÜİK'ten verelim. Yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini paylaşacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Semih Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, teşekkür ederim.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Semih Kılıç gündemi aktarırken 11. Büyükelçiler Konferansı'nın devam ettiğini söyledi. O konferansın açılış konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşma ve o konuşmadan çok önemli başlıklar bugün gazete manşetlerinde yer alıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Türkiye'nin dış politikasına yönelik mesajlar verirken yeniden Asya adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz dedi. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Şimdi Arzu Hanım, her şeyden evvel bu Büyükelçiler toplantısı önemli toplantı ve hani eskiden olmayan bir şey. Türkiye'nin Büyükelçileri merkezde toplanıyor. Türkiye'nin perspektifi, dünyadaki ve Türkiye'nin etrafındaki problemlerle ilgili bakış açısı doğrudan Büyükelçilere anlatılıyor. Bu marifetle aynı zamanda onların da kanaatleri, topladıkları bilgiler alınmış oluyor. Bu iyi işleyen bir mekanizma. İçişleri, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez taşra ilişkisini, merkezle büyükelçilikler arasındaki ilişkiyi iyi kuran bir ilişki. Bu manada önemli ve başarılı işlerden birisi. Aynı zamanda bu bir platforma dönüşmüş durumda. Dışişleri Bakanlarımız bu büyükelçiler toplantısında Türkiye'nin dünyaya bakışını, temel problemlere bakışını büyükelçiler anlatırlarken aynı zamanda dünyaya da deklare ediyorlar. Sayın Dışişleri Bakanı da bu perspektifle hazırlanmış önemli son dönemlerdeki gelişmeler etrafında Türkiye'nin perspektifini yansıtan bir altı çizilmesi gereken ciddi bir görüşme yaptı. Sizin işaret ettiğiniz yeniden Asya açılımı başlığıyla kamuoyuna, gazetelere, medyaya yansıdı. Tabii bundan ibaret değil ama en önemli kısmı yani medyanın tespiti, sizin sorunuz doğru, en önemli kısmı bu. Hı hı. Şimdi yeniden Asya açılımı ne demek? Bu açılımın arkasında hangi düşünce var? Türkiye'nin bir süredir bu istikametteki gayretleri batıda eksen kayması tartışmaları, Sayın Dışişleri Bakanı da bu tartışmalara atıfta bulunuyor. Hı hı. Eksen kayması tartışmaları etrafında gelişiyordu. Bunların anlamı ne? Her şeyden evvel Türkiye hani radikal bir fikrin peşinde koşan veya bir fantezinin peşinde koşan bir ülke değil. Türkiye tarihten gelen tecrübesiyle ve hala hazırda sosyolojisiyle, demokratik yönetimiyle gerçekçi bir ülke. Yani dünyadaki gelişmelere, bölgesindeki gelişmelere duyarlı, dünya ile beraber problem çözmek isteyen ama milli menfaatlerini ve milli egemenliğini korumakta kararlı bir ülke. Şimdi bu çerçevede baktığımızda geçmiş dönemde Osmanlı'nın işte bu 19. yüzyıl boyunca, 20. yüzyıl boyunca hatta 18. yüzyılın 19. yüzyıl demek lazım esas itibariyle. Bilhassa işte bu reformlar ve Kırım Savaşı'ndan sonra Batı ile beraber kurduğu ittifak nasıl bir fanteziye dayanmıyorsa, nasıl bir hani radikal fikrin peşinde koşmaktan kaynaklanmıyorsa, öyle yapanlar da var ama nasıl bunlar gerçekçi zemine dayanıyorsa, bugün itibariyle Türkiye'nin Asya açılımı da aynı gerçeklere dayanıyor. Neden? O dönemde dünyanın merkezi Arzu Hanım, sanayi vesaire üretim bakımından, güç temerküzü bakımından batıya kayıyordu. Ve Türkiye'nin temel problemi Rusya'nın genişlemesi, Rusya'ya karşı bir ittifak kurabilmesiydi. Türkiye aslında 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Rusya'nın yerini Sovyetler Birliği aldı. 20. yüzyıl boyunca bu istikamette bir politik çerçeve içerisinde yürüdü. Ama şunu da ifade etmek lazım. Türkiye'nin modernleşme hareketinin bu stratejik sebepleri olmakla beraber Türkiye dünyadaki gelişmeleri, bu medeniyetin birikimlerini batıyla mücadele ederken dahi ülkesini almaktan çekinmedi. Yani bunun insanlığın bir ortak paydası olduğu, Türkiye'nin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da istifade etmesi gereken bir çerçeve olduğuna inandı. Halihazırda da böyle. Ama bugün itibariyle bu böyle olmakla beraber dünyadaki üretimin, dünyadaki güç temerküzünün batıdan doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye dünyadaki gelişmeler, üretim, efendim güç doğuya kayarken, Asya'ya kayarken, Asya karşısında biz Batı ile ittifak içerisindeyiz. Hiçbir şekilde Asya ile Asya'daki güçlü ülkelerle ilişki geliştirmeyeceğiz. Bu bizim eksen kaymamız anlamına geliyor diyemez. Çünkü esasen Batılı ülkeler de bu dünyadaki yeni gelişmeye uygun bir şekilde, Sayın Dışişleri Bakanı onu da ifade ediyor, dünyadaki yükselen yeni güçlerle işbirliği halinde, onlarla ekonomik, ticari, teknolojik veya ulaşım alanında, hatta daha üst düzeyde, stratejik düzeyde işbirliği alanları geliştiriyorlar. Türkiye'de çok açık bir şekilde Batı ittifakından kopmadan, Batı değerleriyle, işte Batı demokrasisini ülkesinde devam ettirmek suretiyle, dünyanın geri kalanlarıyla ama bilhassa da Asya'yla bir açılım içerisinde yeni bir ilişki ağı geliştirmek istiyor. Yani dünyanın geri kalanları da diyorum, malum Türkiye'nin Afrika, Latin Amerika açılımları var. Ama Asya özellikle şu bakımdan önemli. Bizim komşularımızın, yani bize yakın bir coğrafyayı teşkil ediyor. Aynı zamanda bizim hani tarihi, kültürel havzamız, hali hazırdaki hani nüfus itibariyle de orada çok güçlü bir havzamız söz konusu. Ve Çin'in işte eski İpek yolunu canlandıracak modern teknoloji ve imkanlarla bu demir yollu kuşak yol projesi çerçevesinde Türkiye'nin önemli bir güzergah teşkil ettiğini, keza enerji bakımından önemli bir güzergahta olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan da Türkiye bu yeni dengelere uygun bir dengeleme sistemi içerisinde. Bu bakımdan da Asya açılımı çok anlamlı. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Batı İttifakı, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği içerisinde bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin zaman zaman farklılaşan milli menfaatlerini hiç dikkate almadan ve mesela Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne problemlerini çözmeden dahil etmek suretiyle Türkiye ile Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki problemi kendi içine ithal ederek başlattığı hani hatalardan oluşan, keza Amerika Birleşik Devletleri'nin İran, Suriye'nin parçalanması, işte İsrail'in her türlü haksız eylemini meşrulaştırma gayretleri, Körfez'deki yanlış politikaları karşısında Türkiye'nin yani hem kendisinin hem de bölgenin menfaatlerini düşünen bir çözüm yolu araması karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin zaman zaman Türkiye ile anlaşmamayı tercih eden, Türkiye'yi zora sokmayı tercih eden tavrı karşısında bu Asya açılımı tabiatıyla onlar açısından bir probleme dönüşmüş duruyor. Ama Türkiye'nin buradaki perspektifi çok açık. Evet, Batı ittifakını devam ettirecek. Batı değerleri etrafında Türkiye'nin modernleşmesine devam edecek. Ama Türkiye'nin milli egemenliğini, milli menfaatlerini korumak için icap ederse onlarla da mücadele edecek. Bu arada da dünyadaki herkesle, komşularıyla, Asya'daki yükselen yeni güçlerle iyi ilişkiler geliştirecek. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı'nın hani adını koyarak ilan etmiş olması bütün bu kara propaganda karşısında Türkiye'nin ne kadar özgüvenli olduğunun bir göstergesi olarak altı çizilmesi gereken bir çıkış.
Peki, bu önemli bir başlık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünkü konuşması sırasında Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs'a ilişkin de açıklamalar yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz dedi. Doğu Akdeniz'i bu çerçevede nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bu girişte ifade ettiğimiz çerçeve içerisinde Doğu Akdeniz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin ve Akdeniz'deki işte İsrail etrafında odaklanan bu diğer iki gücün katkısıyla, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısıyla odaklanan Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve onu işte Mısır'ı da yedeklemeye çalışıyorlar. Onlarla beraber oluşturmaya çalıştıkları Türkiye'yi dışlayan ve Doğu Akdeniz'deki petrol, işte doğal gaz, her neyse oradaki bu yataklarda Türkiye'nin aleyhine bir kompozisyon oluşturmaya çalışan gruba karşı Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye'nin menfaatlerini koruyacağını açıkça deklare ediyor ve yine Dışişleri Bakanı konuşmasında vardı. İşbirliği yaparak herkesin kazanacağı bir formül üretebiliriz diyor. Türkiye bu kadar açık. Ama yani Türkiye'yi dışlayarak ne yapmak isteniyor? İşte Suriye'de, Irak'ta olup bitenlerle beraber değerlendirdiğimizde 15 Temmuz'daki darbe karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ülkelerinin tavırlarını dikkate aldığımızda, PKK'nın şiddet eylemleri karşısında zaman zaman değişken tavırlarını dikkate aldığımızda burada iyi niyetle bağdaşmayan bir tavır görüyoruz Arzu Hanım. Türkiye hem devlet olarak hem de devletin kimi kurumlarıyla, yani bu bazen silahlı kuvvetler olabiliyor, işte bazen bakanlık olabiliyor, bazen işte arama sondaj gemileri marifetiyle yapılan çalışmalar oluyor. Orada milli menfaatlerini ve milli egemenliğini koruyacak bir zeminde durduğunu bütün dünyaya göstermiş oluyor. Bu konudaki kararlılığın da Büyükelçiler toplantısında söylemek suretiyle bir kere daha ifade etmiş durumda. Yani bu kararlılığı göstermek için de 4. sondaj gemisini de oraya göndermiş durumda. Bunu zaman zaman konuşuyoruz Arzu Hanım. Bu çok önemli bir şey. Yani bu sadece hani dış politika ve hamaset konusu gibi görülmesin. Bu çocuklarımızın, hepimizin geleceğiyle ilgili. Yani sadece çocuklarımızın değil. Yani bizim sağlık harcamalarımızda, bizim eğitim harcamalarımızda, bizim sosyal sigortalar harcamalarımızda, bizim işte cari açığımızı kapatacak her şeyde eğer orada bahsedildiği gibi bir doğalgaz ve petrol varsa, kaynakları varsa, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin korunması bunu temin edecektir. Eğer burada mücadeleden kaçılırsa, burada dayatmalara tabi olunursa, daha geçtiğimiz yüzyılda dünyadaki sınırlar çizilirken nasıl Türkiye'nin sınırlarını petrolün hani dışarıda bırakıldığı bir şekilde çizme gayretleri başarılı olduysa, bugün de Türkiye'nin bu tür petrol ve doğalgazdan uzaklaştırıldığı bir formüle bali olması mümkün. Ama Türkiye bunu kabul etmeyecek. Buna karşı uluslararası alanda direnecek bir hat üzerinde ilerliyor. Buradaki her türlü başarı, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin özgül ağırlığını artıracak. Türkiye'nin temel problemi dışarıdan ithal ettiğimiz enerjiden kaynaklanıyor. Eğer ithal enerji meselesi halledilirse, Türkiye'nin ekonomik problemleri, cari açık problemleri çözülmüş olacak. İşte bu dövizdeki oynaklık, içerideki bir takım kamu açıklarının finansmanı konusunda ve aynı zamanda Türkiye üreten bir ekonomi olduğu için büyümenin daha da ivmelenmesi konusunda çok önemli bir kaynak Türkiye ekonomisinin bünyesine girmiş olacak. Eğer bu bölgedeki ülkelerle beraber Türkiye'nin arzu ettiği işbirliği ve barış içerisinde tesis edilirse, bu aynı zamanda bir çarpan etkisiyle hani bölgedeki ülkelerle beraber zenginleşilecek bir platforma dönüşebilir. Türkiye bunun gayreti içerisinde, ama yine iyi niyetle bağdaşmayan tavırlar dolayısıyla görüyoruz ki Türkiye'nin bu iyi niyetinin yetmediği, bir mücadele vermesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Türkiye bunun farkında. Bu Dışişleri Bakanı'nın ağzından bir kere daha bu konu ifade edilmiş durumda.
Peki. Bir de bir diğer önemli başlık, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyet ve o heyetle yapılan görüşmeler. Türkiye'ye gelen heyet, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan barış koridoru ile ilgili görüşmek için geldi. Amerika'nın son teklifinin 15 kilometre genişliğinde, 140 kilometre uzunluğunda bir teklif olduğu söyleniyor. Ama Türkiye buna karşı çıkıyor. Türkiye'nin teklifi 32 kilometre derinlik, 460 kilometre uzunluk ve terör örgütünün bölgeden çıkması şeklinde. Nasıl değerlendireceksiniz? Bir de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı konusunda açıklamaları vardı. Bu çerçevede neler olabilir önümüzdeki günlerde?
Şimdi her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı uygulamaya çalıştığı politika sürdürülebilir değil, savunulabilir değil. Bunu şuradan da görüyoruz. Suriye özel temsilcisi geldi. Bir 5 kilometreden bahsetti. O gönderildi. Bugün 15 kilometreden bahsediyorlar. Türkiye bunu da kabul etmiyor. Çünkü sürdürülebilir değil ve orada Türkiye'nin ne yapmak istediğini hani çok açıkça bilmiş olmakla beraber, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin biraz önce konuştuğumuz milli menfaatleriyle, milli egemenliğiyle, sadece Türkiye'nin değil Irak ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili bölge halklarının taleplerinin dışında hani irrasyonel bir tavrı var. Bu tavır sürdürülebilir, devam ettirilebilir değil. Nitekim geri adım atıyorlar. Daha önce de oradaki askerlerini çekeceklerini açıkladılar. Bunu hayata geçiremediler ama şu an itibariyle işte Amerikan basını da yazıyor. Oradaki hani verilen desteğin de aslında çok problemli olduğu anlaşılıyor bu PYD'ye. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının, hükümetinin bu PYD'yi desteklemek gibi bir yani şeyi yok, görevi yok. Dolayısıyla Türkiye ise buradaki tavrı da daha önce konuştuğumuz gibi açık bir şekilde kendi beka meselesi olarak gördüğü, dolayısıyla yapmak zorunda olduğu şeyler var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleriyle, bölgesel aktörlerle görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Ana parametreleri çizmişler. Biz burada bunu yapacağız. Buna uygun bir şekilde görüşelim ve buna uygun bir formül üretelim gayreti içerisinde Türkiye. Ama bu formül üretilmezse zaten uzunca bir süredir beklediği için anlaşıldığı kadarıyla bu birkaç haftaya kadar Fırat'ın doğusunda operasyon başlayacak. Ve Fırat'ın doğusundaki operasyonun özellikle Türkiye'yi 50 yıldır rahatsız eden bu terör örgütü ve işte onun etrafındaki yapının tasfiyesi bakımından nihai hedef olduğu anlaşılıyor. Çünkü Türkiye'deki altyapısı çökertildi. Kuzey Irak'ta büyük zayiat verdirilmiş durumda. Şu anda kendini motive ettiği, kendini moral olarak içeride dışarıda anlatabildiği tek unsur bu Suriye'deki Fırat'ın doğusundaki alan. Orayı da kaybettiğinde bu örgütün moral olarak da çökeceğini, aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da barışın tesisi bakımından, o yüzden zaten barış koridoru deniyor, barışın tesisi bakımından Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde çok hayırlı sonuçlar doğuracağını şimdiden söyleyebiliriz. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri pazarlık yapıyor, geri adım atıyor, 5'ten 15 kilometreye çıktı. Tam bu sırada Türkiye hareket hazırlığı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi, sözcüsü, genel başkan yardımcısı Suriye'de barışçı çözüm bulunmalı diye bir açıklama yaptı. Bunu doğrusu anlamak mümkün değil. Yani burada Türkiye'nin zaten barış koridoru adıyla barışçı bir çözüm aradığı açık ve Türkiye'nin bu barışçı çözümü icbar etmek için askeri operasyon seçeneğini de açıkta tuttuğu açıkken, yani ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının Türkiye'nin pazarlık yaptığı bir süreçte karşı tarafın elini güçlendirecek bir açıklama yapmasını ben doğrusu anlamakta zorluk çekiyorum.
Peki o zaman önümüzdeki günlerde Fırat'ın doğusu konusu çok tartışacağımız, konuşacağımız konulardan biri olacak. Evet. Son bir önemli başlık var. O da Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim. Hindistan günlerdir asker yığıyor ve siyasetçileri ev hapsine alıyor. Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesine. O bölgenin özelliğini kaldırdığı bilgisi var gazetelerde. Pakistan ise kararı tanımayacağını açıkladı. Daha önce de Keşmir konusunda iki ülkenin çatıştığı bilgileri de var. Nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir?
İnşallah yeni bir çatışma konusu olmaz. Şimdi bu emperyalist ülkelerin işgal edip çekildiği yerlerde sonraki zamanlarda da devam edecek böyle mayınlı veya işte saatli bomba türünden problemler oluyor. Keşmir de bu tür problemlerden birisi. Keşmir meselesi Hindistan'la Pakistan ayrılırken rahatlıkla çözülebilecek bir problemken bu güne kadar taşınan iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık konularından birisi ola geldi. Keşmir Pakistan açısından çok önemli. Adındaki K harfine kadar gidiyor işte o Pak'taki. Şimdi Hindistan açısından da bir büyük ülkenin taviz vermesi olarak görülüyor. Ama şimdi şu anda Pakistan, affedersiniz Hindistan meseleyi başka bir boyuta taşıdı. Yani iki ülkenin arasında bir problemdi ama orası neticede halkının çoğunluğu Pakistan'a katılmak istemesine rağmen o zamanın yönetici prensi Hindistan'a katıldığı için Hindistan sınırlarında kaldı. Zaten problem de buradan çıktı. Halk Pakistan'a katılmak istiyor. Böyle bir eğilimi var. Şimdi ama Hindistan meseleyi belki lokalize edecek bir anayasal işte özellik uyguluyordu Keşmir'de. Şimdi bu özelliği kaldırarak bu sefer Pakistan'la Hindistan arasındaki problemi yerel halkın daha fazla dahil olacağı bir anlaşmazlık konusu haline getirdi. Doğru mu yaptı ben emin değilim. Hindistan'ın bu yaptığı sadece Pakistan'la olabilecek problemi büyütmek istidadında. Bu biraz önce konuştuğumuz işte Asya'nın yeniden yükselişi, dünyadaki safların yeniden belirginleşmesi çerçevesinde de önemli kırılmalardan birisi. Ne yazık ki Bu zeminde Pakistan'ın üzerinde de çok ciddi bir tazyik oluşturmuş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Afganistan'daki problemi çözemedikçe Pakistan'a yükleniyor. Kendisi çözemediği problemi Pakistan'ın çözmesini istiyor. Pakistan'ın hani üzerinde oluşturduğu bu tazyik ciddi anlamda Pakistan'da problemlere yol açıyor. Pakistan'ın iç siyasetinde de ciddi gerginlikler söz konusu. Şimdi Pakistan bir de yani bu problemin yanında Hindistan problemiyle yüzleşecek. İnşallah bu makul bir çözüm yoluna girer ve Hindistan bu attığı adımdan geri adım atacak bir çözüm sürecine girer. Çünkü bana kalırsa burada hani girişte ifade ettiğim gibi Pakistan'la arasında uluslararası bir problem olacak konuyu kendi içerisinde kendi vatandaşlarıyla büyüyecek bir probleme dönüştürmüş durumda Hindistan. Bunun hani Hindistan'ın menfaatleri bakımından rasyonel bir tavır olduğundan emin değilim.
Peki, bakalım önümüzdeki günler neler getirecek bize. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
Teşekkür ederim.
programımıza katıldığınız
Sağ olun.
için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Spordaki gelişmeleri yeni sezonla yapılan hazırlıklarla başlayalım. Transferler söz konusu.
Evet,
öyle değil mi?
Transferler söz konusu. Futbol takımları hazırlık dönemlerini geçiriyorlar ve de futbolla dolu bir hafta geçireceğiz. Yarın biliyorsunuz Galatasaray ile Akhisarspor Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. Galatasaray lig şampiyonuydu, kupayı da kazandı. Akhisarspor finalisti, iki takım finalde karşı karşıya geldiler. Bu defa da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. Bir gün sonra aynı gün Başakşehir Olympiakos'la karşılaşacak UEFA Kupası ön eleme karşılaşması. Hemen ardından Perşembe günü Malatyaspor'un Partizan'la maçı var yine UEFA Kupası'nda. Böyle hem hazırlık dönemi hem bu kupa maçlarıyla futbolla dolu günler geçireceğiz. Tabii transferler çok önemli. Özellikle çok hoşumuza giden bir transfer. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'dan Lille gitmesi hem Trabzonspor için hem Lille için çok ilkleri yaşadıkları bir olay bu. 17,5 milyon avro kazandı Trabzonspor takımı, kulübü daha doğrusu. Lille'de ilk defa bu kadar büyük bir bonservis parası ödüyor Yusuf için. Yusuf'un çok kaliteli bir futbolcu olduğunu artık futbol severler gözlediler, biliyorlar. Önemli olan oradaki yaşam şartlarını ayak uydurabilmesi. Nedir o yaşam şartları? Öncelikle tabii ki antrenmanlar. Biraz daha farklı bir antrenman şekliyle karşı karşıya gelebilir orada. İkincisi yemekler, beslenme çok farklı olabilir. Kültür çok farklıdır ama orada daha önce İstanbulspor'da oynarken Lille'e giden Zeki Çelik diye bir futbolcumuz var. O çok büyük ölçüde yardımcı olacaktır mutlaka Yusuf Yazıcı'ya. Türk futbolunun gururu olacak, buna inanıyorum. Orada da Türk futbolcusunun da çok yetenekli olduğunu, Türkiye'den artık yetenekli futbolcuların Avrupa'ya çıkabileceğini gösterecek kapasitede bir genç kardeşimiz.
Aslında altyapılardan sporcu yetiştirmenin bir de böyle bir yönü var.
Şimdi Trabzonspor'un tabii bu konuda çok büyük farkı var. Çünkü hep altyapıdan gelen oyuncularla geçen seneyi tamamladı. İki tane Abdülkadir vardı, kalecisi, yedek kalecisi, hepsi altyapıdan geldiler. Demek ki altyapıda iyi bir eğitim olduğu zaman biz yeteneklerimizi ortaya koyabiliyoruz ki bu programda birçok defa bunu konuştuk. İşte Yusuf'un da, Yusuf Yazıcı'nın da orada önemli olan şartlara uyum sağlaması, adaptasyon dönemini çok çabuk geçirmesi ve de devamlılığı olması. Yani bir maç oynayıp iki maç oturacaksa onun bir keyfi olmaz.
Evet.
Önemli olan Yusuf'un bu paranın karşılığını, o bonservis bedelinin karşılığını da vermesi gerekir diye düşünüyorum.
Umarız yolu açık olacak.
İnşallah Yusuf'un. Umarız. Bu da bizim futbolcularımıza, genç futbolcularımıza da iyi bir örnek olur. Hı-hı. Demek ki iyi oynarsak, iyi çalışırsak, yeteneklerimizi çalışarak geliştirirsek bizim de Avrupa'ya gitme yolumuz olur diye düşünüyoruz. İşte hep şunu yine söylemiştik. Avrupa'da yetişen, altyapıda iyi eğitim alan futbolcuların hepsi kendi takımlarında oynadılar. İşte Mesut Özil'i, Hakan Çalhanoğlu'nu, İlkay Günaydın'ı biliyoruz.
Kendi milli takımımıza da faydalı
tabii,
dokundu.
Tabii milli takımımıza da çok faydalı olacaklar. Yani oradaki aldıkları eğitim, oradaki çalışma sistemi milli takımımıza da çok olumlu biçimde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu arada gençlerimizin başarıları söz konusu ya da şanssızlıkları söz konusu. 18 yaş altı genç milli takımımız biliyorsunuz bir final oynadı İspanya ile basketbol takımımız.
Ve
uzun süre önde götürdüğü karşılaşmayı son dakikalarda kaybetti. Ama bu arada bir de tabii hakem hatasının olduğunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Ben de maçı izledim. Basketbolda bir kendi yarı alanına oyuncunun topu göndermesinde bir hata söz konusu. Böyle bir hata yaşandı ama topu yine İspanyollara verince maalesef maçı kaybettik ki o top bizde olsaydı belki de en azından maçı uzatmaya götürebilecek bir şansımız olacaktı. Ki U18 takımımız daha önce iki defa Avrupa şampiyonluğunu kazanmış bir takımdı ama bu defa bir şanssızlık, bir hakem hatası. Belki de art niyet de olabilir tabii onu bilemiyoruz. Bu konuda Hidayet Türkoğlu Basketbol Federasyonu Başkanı çok ağır konuştu. Televizyonda, spor programlarında izledik. Herhalde FIBA'da da hakkımızı arayacak bir girişimde bulunacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Bu arada bu ay sonu ve Eylül'ün ilk haftasında Çin'de oynanacak FIBA Dünya Şampiyonası, Basketbol Şampiyonası'nda hazırlık dönemini geçiren milli takımımız Fransa'yı 74-69 yendi galiba, yanlış hatırlamıyorsam skoru.
Evet.
Bugün Tunus'la oynayacaklar, bu hazırlık dönemini sürdürüyorlar. Gerçekten sporumuzda bir hareketlenme, bir canlanma, bir ivme söz konusu. Bu arada voleybolcularımız, kadın voleybolcularımız şanssız bir dönem yaşadılar. Kıtalar arası olimpiyat elemelerinde önce Macaristan'ı sonra Çekya'yı 3-1 yenerek 2020 final olimpiyat kotasını almak üzereydiler ama son karşılaşmada Çin'e 3-0 kaybedince o şanslarını kaybettiler. Sanıyorum Ocak ayında yeniden bir şans elde edeceklerdir diye düşünüyorum.
Evet, başarılar diliyoruz.
Evet, başarılar diliyoruz. Evet, bu arada yarın oynanacak Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasının saati 20.45 olarak açıklanmıştı ama 21.30'a alındı.
Evet.
Herhalde hava şartlarından dolayı ulaşım kolaylığı olsun diye işten çıkanların Eryaman stadına gidebilmeleri için. Halil Umut Meler genç hakemlerimizden birisi karşılaşmayı yönetecek. Galatasaray takımının transferleri söz konusu, hala Falcon ve Cagne'nin durumu belli değil. Akhisarspor takımı ligden düşünce, Süper Lig'den düşünce kan kaybına uğradı. Bazı önemli futbolcuları başka takımlara gitti. Yani Galatasaray-Akhisarspor karşılaşması biraz Galatasaray açısından daha rahat avantajlı geçecek diye düşünüyorum ben. Ama futbol bu, bir rastlantı golüyle maçın skoru her an başka bir noktaya gidebilir. Bu arada para atletizm gençler dünya şampiyonasında sporcularımız yine Madalyalar kazandı. 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla geri döndüler. Gerçekten bu konularda özellikle para sporcularımıza, yani bir bakıma engelli sporcularımıza moral veren, moral kazandıran başarılar bunlar. 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz, gerçekten başarı noktası. Bu arada teniste de sporcularımız, bir tanesi tarih yazdı diye konuşuluyor. 14 yaş Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Melisa Ersan ikinci oldu. Final mücadelesini kaybetti ki herhalde Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa böyle ikinci olan bir tenisçimiz. Tabii Tenis Federasyonu bunu tarihi bir skor olarak yansıttı. Pemra Özgen bir başka turnuvada final oynadı ama kazanamadı. O da ikinci sırada kaldı. Onun dışında neler olabilir? Yıldızlar Güreş Şampiyonası vardı. Burada da yıldızlarımız mücadele ettiler ama çok da iyi sonuçlar alamadılar diye düşünüyorum. Bir gümüş, iki bronz madalya kazandılar. Mert İlbars gümüş aldı. Furkan Taş ve Oktay Demir de bronz madalya kazandılar. Burada da toplam bir gümüş, beş bronz madalyayla bu yıldızlar dünya şampiyonasını kapattık. Böylesine yani özellikle gençlerin çok ön plana çıktığı bir hafta sonu yaşadık. Bu arada tabii hazırlık maçları devam ediyor, lig başlıyor. Ayın 16'sında başlayacak bu ayın 16'sında. Hava şartları dolayısıyla maçların saatleri çok değişik.
Çok sıcak bir yaz yaşıyoruz.
Sıcak bir yaz yaşıyoruz. En erken başlayacak karşılaşma 19-15 olarak tespit edilmiş.
O bile sıcak değil mi?
O bile sıcak olacak. 21-45'te başlayan karşılaşmalar olacak. Gerçekten hem futbolcular hem hakemler hem
çok
de
zor bir süreç.
Seyirciler için gerçekten bu sıcak bir ortamda aşırı su kaybının, ter kaybının getireceği sıkıntılar, sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
Umarız işte, önemli bir problem olmaz.
Önemli bir problem olmaz diye düşünüyorum.
Evet, sadece Yusuf'u konuştuk ama transfer sezonu daha kapanmadı.
Devam ediyor tabii,
devam ediyor.
Şimdi Beşiktaş'ın özellikle Burak sakat olunca bir ileri uçta oynayacak futbolcu arayışı başladı. Galatasaray Cenk Tosun'u tekrar Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun'u Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor. Kiralık olarak en azından Galatasaray'da da çünkü Cagne ve Mitroglou satılacak. En son Arabistan'da bir takıma transfer olacaktı Cagne ama herhalde vazgeçmişler, geri dönecek zannediyorum. Ama Galatasaray'da tabii teknik direktör Fatih Terim özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilmek için önemli isimler arıyor. Falcao'nun transferi için çok uğraşılıyor. O hala meçhul çünkü Falcao kendi takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Antrenmanları devam ettiriyor. Onun menajeri çok net bir şeyler söylemedi. Konuşmak olmaz dedi. Henüz ortada bir şey yok çünkü o takımının sözleşmeli futbolcusu bu konuda bir yorum yapmak yanlış olur dedi. Fenerbahçe arayış içinde Kolarov diye bir sol beki getirmek istiyor Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasından sonra. Kısacası böyle bir transfer kaosu devam ediyor. Ayrıca ligdeki diğer takımlarda çok iyi transferler yapıyorlar. Yani bu geçen sene oldukça çekişmeli geçen sürpriz sonuçlara açık olan ligimiz, Süper Ligimiz bu sene daha da çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Çünkü yabancı futbolculara özellikle çok rağbet var. Her takım yurt dışından takımına yararlı olacak ve de nokta transferler yaparak yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Bir yandan maddi sıkıntılar da var ama
maddi
transfere
sıkıntılar
pek
var. İşte Galatasaray dedim. Şimdi 3 bankanın konsorsiyumundan yararlanıp bir yapılandırmaya gitti. 5 yılda borçlarını ödeyecek. Bu futbol kulüpleri için ya spor kulüpleri için bir avantaj gibi görünüyor ama zaman ne gösterecek onu da bilemiyoruz tabii. Ama bütün kulüplerin borçları var ve bu borçları kapatmaları için de satacakları futbolcularından kazandıkları paralarla bu borçları kapatacaklar. Ona göre de transfer yapacaklar. Fair play, finansal fair play şartlarına göre böyle.
Evet, zor bir süreç anladığınız kadarıyla. Evet, hem maddi evet. sıkıntılar hem yeni futbolcuların alınması gerekiyor ki yeni başarılara imza atılabilsin.
Evet.
Bakalım neler göreceğiz yeni sezonda, her branşta tabii ki.
Tabii, sadece olacak. Futbolda değil, bütün branşlarda. Tabii basketbolda da Fenerbahçe'nin yine geçen seneki çizgisi bekleniyor. Yine Euroleague'de başarı olması isteniyor. Kısacası yine sporla dolu günler bizi bekliyor.
Güzel, spor evet. severler açısından güzel bir haber. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için.
Diliyorum.
Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, parçalı ve az bulutlu 28, İstanbul, parçalı ve az bulutlu 29, İzmir, az bulutlu ve açık 34, Erzurum, parçalı ve az bulutlu 26, Amsterdam, sağanak yağışlı 23, Atina, az bulutlu 32, Bağdat, sıcak 45, Berlin, parçalı bulutlu 27, Kiev, yer yer sağanak yağışlı 25, Lefkoşa, sıcak 36, Londra, hafif sağanak yağışlı 24, Madrid, sıcak 37, Mekke, gök gürültülü sağanak yağışlı 42, Moskova, sağanak yağışlı 19, New York, açık 29, Paris, az bulutlu 25, Pekin, parçalı bulutlu 30, Roma, parçalı bulutlu 30, Saraybosna, az bulutlu 30, Viyana, az bulutlu 31 ve Zürih, yer yer sağanak yağışlı 27 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündemi yine yoğun. Gündemin ilk sıralarında Kapalı Maraş konusu var, enerji meselesi var, liderler görüşmesi var. Kapalı Maraş konusuyla başlayalım. Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti geçtiğimiz günlerde Kapalı Maraş'ta envanter çalışması yapılması ile ilgili bir karar almış ve bu çeşitli uzmanlardan oluşan ekip de sahaya inmişti. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kapalı Maraş'ta envanter çalışmasının çok uzak olmayan bir gelecekte tamamlanmasının hedeflendiğini söylemişti. Bu envanter çalışmasının ortaya koyacağı veriler ışığında da bir sonraki adımın ne olacağı ve daha sonrasında bu adımların ne zaman atılacağı işte bu envanter çalışmasına göre belirlenecek demişti. Ama temel hedeflerinin Kapalı Maraş'ın askeri olan statüsünün sivil olarak değiştirilmesi olduğunu söylemişti. 45 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ın artık yerleşime açılabilmesi ya da gündelik hayatın bir parçası olması için siyasi irademiz mevcuttur. Bunu yapabilecek güce de sahibiz dedi ki gerek Rum kesiminden gerek Yunanistan'dan gelen eleştirilere ise geçmiş dönemde 5 kere Kapalı Maraş konusu kapsamlı çözümün bir parçası olarak çözülebilirdi. Buna elinizin tersiyle ittiniz. Dolayısıyla bu konuda söz sahibi olmadığınız gibi muhatabımız da değilsiniz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sayın Ersin Tatar, yani Başbakan Ersin Tatar da benzeri bir şekilde özellikle Kapalı Maraş'ın çok kısa bir süre içerisinde parça parça da olsa yerleşimi açılmasının temel hedefleri olduğunu söyledi. Geçmiş dönemde vakıf malı olan kapalı Maraş arazilerinin çeşitli olduğu bitkilerle İngilizler tarafından tapuların değiştirildiği mülkiyetleri konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi. Ancak eldeki kayıtlara, verilere bakarak bu konuların çözülebileceğini, kapalı Maraş'ın askeri bölge statüsünün sivil olarak değiştirilmesi durumunda da tazminat konularının da altından kalkacağını ve dolayısıyla bundan sonraki adamın kapalı Maraş'ın parça parça da olsa yerleşimi açılması olduğunu söyledi. Kapalı Maraş özellikle 6,5 kilometre uzunluğundaki altın kumsalıyla döneminde yalnızca Adana değil Akdeniz'in de en önemli turizm mekanlarından bir tanesiydi. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin yapıldığı Kapalı Maraş 63-74 yılları arasında Hollywood yıldızlarına da ev sahipliği yapıyordu ki bu Hollywood yıldızları arasında Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch gibi, Brigitte Bardot gibi, Sophia Loren gibi isimler vardı ki Sophia Loren hemen o 7 yıldızlı Golden Sands Otel'in yanında bir ev bile almıştı. İkinci konumuz ise liderler görüşmesi, bilindiği gibi 9 Ağustos Cuma günü, yani bu hafta sonu iki lider bir araya gelecek. Anastasiadis 2 ay kadar önce bir mağazada alışveriş yaptığı sırada kaza geçirmiş ve kalçasını kırmıştı. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise iyileştikten sonra gayet resmi bir toplantı da olsa bir araya gelme arzusunu kendisine iletmişti. Anastasiadis de bu şeyi kabul etmişti, teklifi. Şimdi o görüşme gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde. Sabah 13'te gerçekleşecek bu görüşme. Tabii ki gündeminde özellikle yeni bir müzakere sürecine ilişkin ortak zemin var mı? Bu konuşulacak. Enerji meselesi konuşulacak. Kapalı Maraş meselesi konuşulacak. Çünkü özellikle Rum yönetiminin enerji konusunda Kıbrıs Türk tarafını yok varsayarak muhatabınız benim demesi, Avrupa Birliği'ne bunu söylettiriyor olması, hatta Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor olması Doğu Akdeniz'de oldukça tansiyonu yükseltmişti. Ama aynı Rum kesimi Kıbrıs Türk tarafı Kapalı Maraş'la ilgili adım attığında ise gelin bununla ilgili ortak komite kuralım gibi bir öneriyle gelmişti. Şimdi bu masada herhalde hangisi doğru diye Sayın Akıncı kendisine soracaktır. Enerji konusunda defalarca kendisine ortak komite kurulması ve hem işletilmesi hem de gelirlerin paylaşılmasıyla ilgili yetkilinin ortak komite olması kendisine defalarca önerilmiş ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti illegal bir devlettir. Kıbrıs Türkleri de zaten bu da yoktur bildik tavrıyla buna yanaşmamıştı ama şimdi Kapalı Maraş söz konusu olunca, yani çıkarlarına ters bir durum söz konusu olduğunda bir anda Kıbrıslı Türklerin bölgede varlığını hatırladı ki aslında kendisine Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin bölgedeki hak ve çıkarlarını hatırlatacak bir faaliyette şu anda söz konusu. Bilindiği gibi hem Fatih gemisi hem de Yavuz gemisi sondaj çalışmalarına önceden planlandığı gibi eksiksiz devam ediyor. Fatih gemisi adanın batısında 60 kilometre açıkta, Yavuz gemisi ise adanın doğusunda 12 kilometre açıkta. Eksiksiz bir biçimde sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Kendilerine deniz kuvvetleri komutanlarına bağlı unsurlar da eşlik ediyor. Herhangi bir tehdit ya da taciz söz konusu olmadan sondaj çalışmalarını eksiksiz olarak yapabilmeleri için. Bugün ayrıca önemli bir misafir de ağırlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez bugün adaya gelerek resmi temaslarda bulunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve Başbakan Nersin Tatar tarafından kabul edilecek. Aynı zamanda bir takım daha farklı temasları ve ziyaretleri de olacak. Tabii ki liderler zirvesi öncesinde son derece önemli bu. Bu gündemin sonunda şöyle bir not ekleyerek yayınımızı tamamlayalım. Dışişleri Bakanı Kudret Özerse hafta sonunda Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı bir açıklamada önemli bir konuya değinmişti. Şu anda enerji meselesiyle ilgili Doğu Akdeniz'de bir denge kurulmuş durumda. Hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürüttüğü faaliyetler bu dengeyi sağladı. Kısır sonu gelmeyecek yeni bir müzakere süreci için bu çalışmalar heba edilmemeli. Sayın Akıncı özellikle Kapalı Maraş konusuyla ilgili Rum kesiminin ortak komite kurulması şeklindeki önerilerini masaya getirmelerine dahi izin vermemeli. Bu hem Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına aykırıdır hem de kabul edilemez bir konudur dedik ki Sayın Özel Sayın işaret ettiği bir başka nokta ise Birleşmiş Milletler'in kapalı Maraş konusuyla ilgili aldığı tüm kararların bağlayıcı niteliği olmadığıydı. Son olarak Birleşmiş Milletler kararı 550 sayılı karar kapalı Maraş'ın üçüncü sahiplerinden başka hiç kimse iade edilemeyeceği yolundaydı ki Kudret Özersay öncelikli olarak bu kararlar 7. madde kapsamında alınmamıştır. Yani bağlayıcılığı yoktur, tavsiye kararı niteliğindedir dedi. Ayrıca adadaki mülkiyet sorunuyla ilgili yetkili mercin de Birleşmiş Milletler değil, taşınmaz mal komisyonu olduğunu söyledi. İfadeleri çok netti. Kapalı Maraş'ı Birleşmiş Milletler'in kontrolüne bırakacak değiliz. Burada yetkili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Burada mülkiyetle ilgili bir sorun varsa bu da taşınmaz mal komisyonudur. Dolayısıyla burada biz atacağımız adımlar konusunda kendimizden eminiz ve Birleşmiş Milletler'in kararlarının bağlayıcılığı da bulunmuyor demişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündemine ilişkin Lefkoşa'dan aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Zeynep Karataş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Meselenin bizi ilgilendiren çok önemli bir kısmı var. O da Suriye. Suriye'de oluşturulması planlanan, istenen güvenli bölge. Bununla ilgili bir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir heyet Türkiye'de, Ankara'da. 12 günde ikinci güvenli bölge toplantısı demiş Hürriyet gazetesi ve bu güvenli bölgenin derinliği konusunda, uzunluğu konusunda iki ülke arasında bir tartışma yaşanıyor. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Evet, uzun süredir bahsettiğiniz gibi bu gündemimizde aslında Türkiye'nin talepleri başından beri çok net. Öncelikle bölgenin hem oradaki sivil insanlar için güvenli bir yer olması, bu anlamda bir güvenli bölge anlamı var. Bir de Türkiye'nin sınırında bir terör örgütü yapılanmasına izin verilmemesi için bir güvenlik koridorunun yapılması ve bölgenin inşa edilmesi. Bu iki sebepten dolayı Türkiye özellikle bu süreci Amerika Birleşik Devletleri ile yine Rusya ile zaman zaman bu konuda görüşmeler yapılıyor. Çünkü rejim tarafından bu bölgeye yönelik bir saldırının olmamasıyla alakalı biliyorsunuz İdlib'in dönem dönem hem Rus destekli Esed güçlerinin saldırıları söz konusuydu. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde ise bu aslında var olan belli dönem dönem masaya yatırılan meselenin bir türlü sonuçlanamıyor olması dikkat çeken. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında PYD'nin tanımı noktasındaki görüş ayrılığı burada yine kendini masada gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin net talebi burada bir PYD dediğimiz terör örgütünün yapısının tamamen çıkarılması, silahsızlandırılması, bölgenin tamamen güvenli bir hale getirilmesi. Bu noktada Amerika tabii ki başından beri aldığı konum sebebiyle böyle bir terör tanımı yapmadığı için bu konuda bir de açıktan silah desteği vermiş olduğu için baktığımızda da bütçe son işte bütçe açıklamalarında baktığımızda hala bu bölgedeki terör yapısına bir silah yardımı yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda tabii ki masa çok zor bir masa. Ama şunu da görebiliyoruz. Yani Siyasi anlamda bir yol kat edildiğini anlıyoruz. Çünkü askeri heyetler bir araya geldi. Son gelen heyette zaten bizde Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılan bir toplantıda oturuldu, konuşuldu. Evet. Basına yansıdığı kadarını biliyoruz tabii. Masada neler ne kadar konuşuldu bilmiyoruz. Ancak bunun sürekli mütemadiyen tekrar eder duruma gelmesinin istenen sonucun alınamadığı şeklinde yorumlayabiliriz. Türkiye bu noktada ya eli aslına bakarsanız güçlü durumda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki özellikle derinlik dediğiniz gibi ve uzunluk meselesinde bir şey var. Yani ihtilaf, problem olduğunu görüyoruz. Bunun nasıl sonuçlanacağı ise aslında masadaki den çok ben sahadaki izlenimlerden edinebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü genel itibariyle bilirsiniz yani diplomasinin de bu bir yönü. Bir şeyler her zaman ekrana anlatılırken, mikrofonlara anlatılırken daha alt tonlardan anlatılmaya çalışılır ya da daha üst tonlardan anlatılır. Genelde çok net o göremeyiz birçok meseleyi. Sahaya baktığımızda zaten hemen bu konuşmalar yapılırken, bu görüşmeler devam ederken Kamışlı'ya bir askeri konvoy gitti. Bu Amerikan destekli bir askeri konvoy. Bu konvoyda silah olduğu düşünülüyor. Silah yardımı yapıldı. Bu sembolik olsa bile, yani belki çok sembolik bir şey olsa bile burada bir problemin devam ettiğini, aslında Amerika'nın tavrının, yani biz çünkü masada bunu çok net dile getirdik Türkiye olarak. Biz silah, yani PYD'deki silahların toplanmasını istiyoruz. Evet. Ama bunu isterken bir yandan sahada eğer böyle bir konvoy yapılabiliyorsa burada bir aslında fikir ayrılığı, bir eylemsel, taktiksel farklılık olduğu da ortaya çıkıyor, görünüyor. Tabii bunun bugün de devam edecek görüşmeler, askeri heyetlerin. Buradan çıkacak sonuç önemli ama ben sürecin hala devam ettiğini, en azından siyasi kısmında problemlerin, biraz daha pürüzlerin aşıldığını, meselenin artık teknik boyutta, askeri boyutta, işte daha işte ne kadar uzun, ne kadar dar, ne kadar geniş olacağıyla ilgili tartışmaların yapıldığı bir ortamdayız. Bu da umut verici. En azından bu aşamaya gelmiş olması çok önemli. Beklentimiz, biz de bundan sonrasında takip edeceğiz ve bu bölgenin inşa edilmesi tabii Türkiye olarak beklentimiz.
Hı hı. Peki Fırat'ın doğusuna olası bir operasyon da konuşuluyor, tartışılıyor. Hazırlıkların da devam ettiği yazılıp çiziliyor. O konuda neler olabilir?
Evet, yani Türkiye bunun başından beri zaten söylüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da en son yaptığı açıklama, ya sabrımızın sonuna getirmeyin, yani sabrımız artık belli bir yere kadar geldi zaten şeklinde bir açıklamaydı. Bu noktada Türkiye aslında bir adım bekliyor. Şu anda son artık görüşmelerin belki de ana meselesi de bu. Yani eğer ki bir masadan olumlu sonuç alınamazsa sahada bir operasyon beklentisi elbette ki var. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'nin de, Birleşmiş Arap Amerika'nın da bu konudaki şu anki tavrı masada çözmeye yönelik. Masadan bir sonuç çıkmasını umuyoruz.
Peki bakalım bu görüşmelerin sonucu, yansımaları neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de İran merkezli, İran başlıklı yaşanan gelişmeler var. İran ve denizlerdeki gerilim konusu var. O konuda neler yaşanıyor, neler söylersiniz?
Evet, zaten özellikle Amerika-İran arasındaki gerginliğin daha öncesinde yaptığımız sohbetlerden de hatırlarsanız bunun bir denizde karşılıklı aslında güç gösterisine dönüşeceğini tahmin etmiştik. Böyle de oluyor. Yani bir açıktan bir savaştan ziyade bir hakimiyet alanı kavgası aslında. Deniz bu anlamda önemli. Biliyorsunuz Hürmüz İran için başından beri İran sürekli Hürmüz'ü kapatmakla tehdit ediyordu. Ve bu aslında dünyaya verilen bir mesajdı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil. Bu anlamda da zaten tepkiler de peyderpey işte Avrupa'dan da geliyordu. Bunu İran böyle bir tehdit de bulunmamalı diye. İran bu anlamda sadece tabii ki denizde işte batı merkezli devletlerin tankerlerine ya da işte gemilerine bir müdahalede bulunmuyor. Aynı zamanda Körfez'deki bu özellikle Araplarla da aynı sıkıntıyı yaşayacak bir pozisyona sokuyor kendini. Ama bunun bir taktiksel mesele olduğunu, yani tarafların birbirini teröre etme biçiminden anlıyoruz. Yani evet bir tepki oluşuyor ama baktığımızda yine bunun böyle çok sıcak çatışma haline dönüştürülmediğini, savaş sebebi olarak görülmediğini görüyoruz. Bunu hem Amerika'nın yaptığı dönem dönem açıklamalardan anlıyoruz. İngiltere ile biliyorsunuz son dönemlerde orada gemiyle alakalı problemler yaşanan tankerine el konuldu. Hatta bunun videosu çekilip paylaşıldı. Yani bu bir propaganda ve güç gösterisi meselesine döndü diyebiliriz. Denizde bir adeta sıcak ya da böyle sıcak çatışmaya giriliyormuş gibi görünen bir soğuk savaş görülüyor aslında. Hı hı. Tabii bunu çok hassas bir dengede. Yani nereye kadar birbirlerinin sabrını sınayabilirler bunu görmek aslında. İki tarafında kendince ellerinde kozları var. Bu anlamda İran'ın en büyük kozu belki de Hürmüz'ün yani işte kapatabilecek olması. Bunu da dünyanın çok istediği bir şey değil. Trump'ın açıklamalarından baktığımızda bir savaş, yani fiili açık bir savaşında çok istenen bir şey olmadığını görüyoruz. Ama bu gerilimin daha ne kadar süreceğini de aslında dünya şu anda yani tedirginlikle bekliyor. Hani nasıl, ne olacak, sonuç görmek istiyor. Bunun bir masada ya da bir şekilde çözülmesi gerekiyor şeklinde bakılıyor. İran şu anda kendisini ekonomik anlamda ambargolarla ve siyasi diplomatik bütün sıkıştırılmışlığını aşmak için denizi kullanıyor diyebiliriz bu süreçte.
Peki şimdi bir yandan da Körfez'de yaşanan gelişmeler var. O gelişmeler Körfez'de dengeler değişiyor mu sorusunu akla getiriyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir yakınlaşma söz konusu. Bu yakınlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Evet, çok ilginç bir aslında gelişme bu. Yani belki daha dikkatli bakıldığında bunun çok ilginç gelmeyecektir ama biliyorsunuz Katar krizi geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşmişti. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir körfezde Katar'ı sıkıştırma ve adeta boğmaya çalışma girişimiydi. Bu noktada Amerikan destekli bir şeydi tabii bu. Bu süreçte Katar'a yöneltilen en büyük suçlama Tahran'la ilişkilerdi. Dolayısıyla Tahran'la yapılan ilişki orada bu kadar açık bariz bir şekilde bir tepkiye sebep olmuşken bugün aslında gözden kaçırılan bir şey vardı. Birleşmiş Arap Emirlikleri aslında tarihsel olarak İran'la her daim ilişkileri olan, hatta belki söylem düzeyinde farklı görünse de pratikte çok güçlü ilişkileri olan bir devlet. Bunu mesela ekonomisine bakarken anlayabiliyoruz. İran, Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne mesela ihracat, birbirlerine ihracat oranlarına bakıyoruz mesela. İkinci, dünyada ikinci, yani Çin'den sonra Birleşmiş Arap Emirlikleri geliyor. Ve Birleşmiş Arap Emirlikleri aynı zamanda borsa devleti, yani bir borsası, Dubai'deki borsayla aslında işleri götüren bir sektörü var. Ve şu anda yaklaşık 8 bine yakın şirket, İranlı şirket Dubai'de kayıtlı bulunmakta. Evet. Yani böyle bir durumda aslında Katar'a yöneltilen eleştiriler böyleyken bir yandan da Birleşmiş Arap Emirlikleri bunu arka planda zaten sürdürüyordu. Hatta hem Avrupa hem de Amerika'nın ambargo listesinde olan 7 İranlı iş adamının Dubai'de yatırım yaptığı, lüks mülk aldığı ortaya çıkmış ve bu çok da tartışılmıştı. Yani Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin güçlü pragmatizm yani görüş tavrıyla her daim bir Tahran'la ilişkileri devam ediyordu. Ancak son dönemdeki meselenin aslında daha öncesinde bazı ipuçlarını görmüştük. Bu biraz siyasi bir meselede, sadece ticari değil, zaten ticari ilişkileri devam ediyordu el altından. Ama Körfez'de Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri arasında daha öncesinde hatırlarsınız sohbetlerimizde bir gerilimin ya da krizin, küçük kriz belirtilerinin olduğunu konuşmuştuk. Bunu özellikle Yemen'deki liman meselesinde görmüştük. Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suud biliyorsunuz Yemen koalisyonunda birlikte hareket ediyorlar. Buna rağmen Yemen'de liman kavgası yaptılar. Çünkü Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin en büyük gelir, yani ticari ağlarından bir tanesi de liman aslında. Liman çok önemli. Yemen'deki limanı aslında oraya dair kişisel gizli bir ajandası olduğu ve bununla ilgili çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu da Suudi Arabistan'la arasında bir gerilime sebep olmuştu. Bütün bunlar daha sonrasında tabii askeri ortaklığı da zedelemiş ve Birleşmiş Arap Emirlikleri en son Yemen'deki koalisyonda asker azaltma kararı aldı. Askerlerinin bir kısmını çekti. Biz buradan aslında arada bir Körfez'de gerilimin olduğunu anlamıştık. Peki Suudi Arabistan açıktan bu kadar, yani daha sadece Suudi Arabistan değil, Amerika'nın, Avrupa'nın bu kadar açıktan İran düşmanlığı yaptığı bir dönemde, yani politik olarak böyle bir şey yaptığı dönemde, Birleşmiş Arap Emirlikleri bir askeri heyetini Tahran'a gönderdi. Aslında bu hem Körfez'e hem de dünyanın diğer kısmını bir mesajdı. Tabi bu siyasi bir anlamı da olmakla beraber zaten ekonomik anlamda bir piyasa, pazar problemi yaşayan, mallarını götürebileceği, satabileceği bir yer arayan İran için aslında açık davetti bu. Bu bir anlamda da Suudi Arabistan'ın Körfez'deki hakimiyetini, çünkü Suudi Arabistan'la Birleşmiş Arap Emirlikleri arasında her ne kadar son dönemlerde işte bu birliktelik görüntüsü verilse de tarihsel bir aslında çatışmanın, çekişmenin olduğunu, bu birazcık da kabilevi kültürden gelmenin de etkisiyle böyle bir aslında husumetin olduğu da var, gerçek. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın domine edici gücü bu Körfez'de Birleşmiş Arap Emirlikleri tarafından İran'a yakınlaşmak suretiyle bertaraf edilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz bu gerginlikleri okumaya çalıştığımızda.
Peki, evet, bir de daha ileriye Sudan'a ve Lübnan'a bakarsak kalan süremizde Sudan'da yaşanan son durumu soralım size, neler oluyor orada?
Evet, Sudan'da yaklaşık 4-5 aydır bir gerilim ve sonrasında Beşir'in devrilmesiyle devam eden bir asker-sivil çekişmesi söz konusuydu. Darbe mi oldu, devrim mi oldu tartışmaları sürerken devrim olduğunu düşünen halk buna sahip çıkmak için sokağa terk etmedi. Askerse dönem dönem Ramazan ayında olduğu gibi katliama varacak şeyler yaptı. Sonuç noktasında da buradan bir şey çıkacak mı, acaba burası bir Suriye olacak mı, bir barış anlaşması olabilir mi diye de gözler sürekli Sudan'daydı. Afrika'dan Etiyopya'nın arabuluculuğuyla aslında çok önemli bir arabuluculuk görevi gördü. Körfez'in de dönem dönem kışkırtmaların müdahaleleriyle aslında Sudan gerilimin adeta yükselecek mi düşecek mi derken bir masaya oturuldu. En son anlaşma metni üzerinde konuşuldu. Bir kere askıya alındı. Tekrar masaya oturuldu. Ve nihayetinde güzel haber geldi. Sudan'da asker ve siviller yeni şekillenecek sistemle alakalı geçiş hükümeti konusunda uzlaştılar. Asker ve sivillerin ortak yürüteceği bir hükümet biçimi söz konusu. Buna göre bir ilk dönem, yani bir yaklaşık 30 küsur aylık bir dönemin ilk dönemini asker, ikinci dönemini siviller yönetecek. Bakanlar kurulu olacak. Bunlar siviller tarafından oluşturulacak. Aynı zamanda yöneticiler kurulu olacak. Burada da eşit düzeyde 5 asker, 5 sivil, bir tane de iki tarafında üzerinde mutabık olduğu bir sivil üye olacak. Bu şekilde bu süreç geçiş dönemi yapılacak. Sonrasında ise demokratik bir sistemin ya da seçimin yapılması bekleniyor, umut ediliyor. En azından şu anki görünen şey, Sudan'da sükunet hakim. gösteriler şu anda kutlamalara dönmüş durumda.
Peki son bir iki cümleyle de Lübnan'da mülteciler meselesi var. Onu da değinelim.
Evet,
sohbetimizi sonuçlandıralım.
Lübnan'da gerçekten biliyorsunuz hep Suriyeli mültecilerle ilgili bir mesele vardı uzun süredir. Ancak bu dönemde özellikle yükselen mültecilere karşı yükselen nefret söylemi artık Filistinli mültecilere yönelmiş durumda. Filistinli mültecilerin bir kısmı Lübnan topraklarında doğmuş ve belki de hiç topraklarını görmemişler, hiç Filistin'i görmemişler. Aslında bir nevi Lübnan'a ait olmalarına rağmen birçok sıkıntılar yaşanıyor. Son sıkıntılar aslında Filistinli mültecilerin zaten eskiden de kısıtlı olan çalışma kolları, yani çalışabilecekleri alanlar bu yeni süreçte tamamen daraltıldı. Bunun da Filistinliler de bizi aç bırakmak istiyorsunuz düşüncesine sebep oldu ve sokağa çıktılar. Filistinliler şu anda bu çalışma haklarının ellerinden alınmasını protesto ediyorlar ve biz artık buranın bir parçasıyız diyorlar. Tabii bu noktada süreç nasıl devam edecek? Çünkü Lübnan'ın çok ciddi bir şekilde bir mülteci meselesi var. Bunun Suriye ayağı olduğu kadar Filistin ayağı var. Ve Lübnan kendi içerisinde çok parçalı bir durumda. Hı hı. Çok hassas sinir uçları var. Bunların tekrar kaşınmaması gerekiyor. Geçmişte iç savaş yaşanması sebeplerinden bir tanesi Filistinli mültecilerdi. Hı hı. Tekrar bunların yaşanmaması için de uzlaşacak, aran tonu bulacak ve nefret söylemini düşürecek bir siyasete ihtiyaçları var.
Peki, gelişmeler böyleydi. Çok teşekkür ediyoruz size. Gazeteci editör Zeynep Karataş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.